Kitabın adı Alev Kıyıları. Yazarı Wilbur Smith. 38. Ayrım. Bütün yumurta şişeler ağzına kadar dolup dikkatle kapatıldıktan sonra keyiflerine baktılar. Çiğ iyice doyana kadar emdiler, içtiler. Senten daha sonra ilk kez çevresine baktı. Sis'in çöl canlıları için ne demek olduğunu anladı. Parlak kırmızı karıncalar derinlerdeki yuvalarından çıkmış, bu fırsattan yararlanmaya çalışıyorlardı. İşçi karıncalar bitkiden bitkiye koşuyor, su damlalarını içiyor, karınlarını şişiriyor, renkleri yarı saydam oluyor, sonra tekrar deliklerine giriyorlardı. Her yuvanın ağzında diğer karıncalar da toplanmıştı. Düğün alayıydılar sanki. Kağıt gibi kanatlarını sisli havaya yükseltiyor, çırpıyorlardı. Bunların pek çoğu çıktıkları yeni yolculukta, çölde öleceklerdi. İçlerinden çok azı yeni koloniler kurmayı başaracaktı. Kum kertenkeleleri kumullardan inmiş, göçen karıncaları yemeye hazırlanmaktaydılar. Arada küçük fareler de vardı. Renkleri kırmızımsıydı. Vadi tabanında minyatür kangurular gibi sıçrayıp duruyorlardı. Bak hani, bu nedir? Senten garip bir böcek keşfetmişti. Boyu kara çekirge kadar vardı. Başı üzerinde duruyordu. Nem damlaları parlak zırhının aralıklarında yoğunlaşıyor, sonra kavisli sırtının içine doğru akıyordu. İyi yemek dedi hani ona. Hemen böceği yakalayıp ağzına attı, ısırdı. Keyifle çiğneyip yuttu. Senten ona güldü. Sen komik ihtiyar dedi. Sonra çevresine bakındı. Çölün o gizli yaşamını inceledi. Ne olağanüstü bir yer bu kıta. Michael'ın bana anlatmaya çalıştığı şeyleri artık anlayabiliyorum. Senten'in artık pek de şaşmadığı bir Afrika çabukluğuyla çevrelerindeki hava bir anda değişti. Sis perdeleri uzaklaştı, birkaç dakika içinde güneş parladı. Taş bitkilerin üzerindeki damlalar kuruyuverdi. Karıncalar deliklerine girip kayboldular. Yuvalarının ağzını arkalarından kapadılar. Kum kertenkeleleri kaygan kumullara geri döndü. Yedikleri karıncaların zar kanatlarını rüzgarda uçuşmaya terk ettiler. Kertenkeleler siste üşümüş olduklarından önce kumulların güneşli yamacında kendilerini ısıtmaya çalıştılarsa da birkaç dakika içinde sıcaklık dayanılmaz bir hal aldı. Onlar da hemen gölgelik yamaca kaçtılar. Daha sonra öğle güneşi tüm gölgeleri yok edince yer altına girecek, aşağıdaki serin kumlara doğru ilerleyeceklerdi. Hani ile Senten çantalarını sırtladılar. Yumurtaların ağırlığı omuzlarını büküyordu. Kumsala doğru yürüdüler. Ova çoktan kampa dönmüş, bir düzine kadar tombul kertenkeleyi şişe geçirmişti. Bir torba dolusu çöl faresi de ateşin yanındaki yassı taşın üzerinde yatıyordu. Ah kocam, ne becerikli aile reisisin sen. Hani torbasını yere bırakıp yaşlı adamı daha etkin biçimde övmeye uğraştı. Sanlar arasında senden yaman avcı çıkmadığından eminim. Ova, kadının bu aşırı övgüleri karşısında hiç utanmadan kasıldı. Hani gözlerini bir an ondan kaçırdı, Senten baktı. Aralarında kadınların gizli dilinde bir bakışma gidip geldi. Küçük çocuklar bunlar diyordu gülümsemesi açık seçik biçimde. Yedisinden yetmişine kadar hep çocuk kalırlar. Senten tekrar güldü. Ellerini çırptı, alkışlama ve yağ çekme oyununda Hani'ye katıldı. Ova iyi, ova akıllı. Yaşlı adam başını salladı. Ciddi ve önemli görünmeye uğraştı. Dolunay'a 4-5 gece kalmıştı. Yemeklerini yedikten sonra ortalık hala aydınlıktı. Kumulların gölgesi mor mor görünüyordu. Sabahki sisten ötürü hala uyuyamayacak kadar heyecanlıydılar. Senten artık sandilini kilit açılır gibi çatırtılı seslerini, boğulur gibi hırıltılı vurgularını öğrenmişti. Ama ses tonu çeşitlemelerini anlamak için hala çok çaba gösteriyordu. Bu ton farkları batılı kulağına hemen hemen hiçbir şey ifade etmiyordu. Senten onların varlığını ancak şu son birkaç günde anlayabilmişti. Hani aynı kelimeyi birkaç türlü tekrarlayıp da Senten aradaki farkı anlamayınca umutsuzlaşıyordu. Derken birdenbire sanki kulaklarından bal mumu tıkaçlar çekilmiş gibi telaffuz farklarını duymaya başlamıştı Senten. 5 değişik ton vardı. İnce, orta, kalın, yükselen, alçalan. Bunlar, kelimenin yalnız anlamını değil, cümlenin geri kalan kelimeleriyle ilişkisini de değiştiriyordu. Zor ve çaba isteyen bir işti. Hani'ye yakın oturuyor, dudaklarına bakıyordu. Birden şaşkınlık dolu bir çığlık atıp iki eliyle karnına sarıldı. Kıpırdadı! Senten'in sesi dehşet doluydu. Kıpırdadı bebek kıpırdadı. Hani hemen anladı. Uzanıp Sente'nin kısa branda bluzunu kaldırdı, karnını tuttu. Vücudun derinlerinden bir kıpırtı daha geldi. Ay ay diye bağırdı hani. Dokun bak, erkek zebra gibi çifte atıyor. Cinli gibi kısık gözlerinden iki damla sevinç gözyaşı kabardı. Yanaklarının buruşuklarından aşağıya akarken ateşin ışığında parladı. Çok güçlü, cesur ve güçlü. Dokun koca dede. Ova böyle bir daveti reddedemezdi. Senten ateşin başına diz çöküp eteklerini havaya kaldırdı. Yaşlı adamın dokunmasından hiç de utanç duymadı. Bu çok önemli bir şey diye duyurdu bulundu ova. Bunu kutlamak için dans etmem gerek. Ayağa kalktı, Sente'nin doğmamış bebeği için ay ışığında dans etti. Ay, uyuyan denize gömüldüğü sırada, kara tarafındaki gökyüzünün rengi solmaya başlamıştı bile. Senten uyandıktan sonra birkaç saniye öylece yattı. İki ihtiyarın, ateşin külleri yanında, hala ölü gibi yatması onu şaşırttı ama kamp yerinden hızla uzaklaştı. Yürüyüşün güneş doğmadan başlayacağını biliyordu. Yeterince uzaklaşınca, çömelip doğal ihtiyacını giderdi. Sonra yırtık giysilerini çıkarıp denize koştu. Soğuk suda ürpererek serinledi. Kumlarla vücudunu temizledi. Islak vücuduna tekrar giysilerini çekti. Kampa koştu. İhtiyarlar hala derilerine sarılmış hareketsiz yatmaktaydılar. Senten bir an için korktu ama o sırada hani boğuk boğuk öksürdü ve kıpırdadı. Neyse. Yatışıyor. Senten gülümsedi. Birkaç parça eşyasını topladı. Hani dürtmeden hazırlandığı için gurur duydu. İhtiyar kadın tekrar kımıldadı. Uykulu uykulu mırıldandı. Senten ancak birkaç kelimeyi anlayabildi. Bekle, dinlen, uyu. Hani sustu. Örtüyü tekrar başına çekti. Senten çok şaşırmıştı. Ateşe birkaç tahta parçası attı. Alevleri üfledi. Oturup beklemeye başladı. Sabah yıldızı Venüs, kumulların gerisindeydi. Solgundu. Güneş yaklaşıyordu çünkü. İkisen hala uyuyorlardı. Senten bu hareketsizlikten tedirgin olmaya başladı. Güçlü ve sağlıklıydı artık. Günlük yürüyüşü hevesle bekler hale gelmişti. Güneş kumulların tepesinde belirince, hani doğrulup oturdu, esniyerek gerindi, kaşındı. Gitmek diye sordu Senten. Sesini pesten başlatıp, tizleştiriyor, kelimeyi soru haline getiriyordu. Yo yo, hani olumsuz bir işaret yaptı. Bekle, gece, ay, oraya gitmek. Parmağıyla kumulları gösterdi. Karaya gitmek diye sordu Senten. İçinde bir heves kabardı. Deniz kıyısından ayrılıyorlardı sonunda. Karaya gitmek diye onayladı hani. Şimdi gitmek, Senten iyice sabırsızdı. Son birkaç günden beri, günde iki kere durup kamp kurar olmuşlardı. Senten en yakın kumula tırmanıp içerlere bakmıştı. Akşam göklerinde, ta uzaklarda, mavi dağlar görüyormuş gibi gelmişti ona. O dağları aşmak, bu tek düze kıyıdan kurtulup, esrarengiz iç kesimleri keşfetmek istiyordu. Şimdi gitmek diye tekrarladı hevesle. Ova, ateşe doğru yaklaşırken güldü. Bakıyorum, maymun leoparla karşılaşmaya pek hevesli dedi. Ama karşılaşınca seyret çığlığı sen. Hani ayıplar gibi dilini şaklattı. Senten'e döndü. Bugün dinlenmek, gece yolculuğunun en zoru başlamak. Bu gece, nam çocuk, bunu anlıyor musun? Bu gece ay bizi aydınlatırken, bu gece güneş uyurken, şarkı söyleyen kumların diyarında hiç kimse güneş altında yürüyemez. Bu gece, şimdi dinlen. Bu gece diye tekrarladı Senten, şimdi dinlen. Kamptan ayrıldı, ilk sıra kumulların tepesine tekrar tırmandı. 130 metre aşağıdaki kumsalda ateşin başında oturan iki kişi önemsiz iki benekten farksızdı. Dönüp iç tarafa baktı. Basmakta olduğu kum tepesinin kocaman bir kum dağının eteği olduğunu gördü. Kumulların rengi solgun açık sarıdan altın rengine, turuncuya kadar gidiyor, sonra morumsu kahverengi derken koyu kan rengi oluyordu. Senten bakarken onların gerisinde de kaya doruklu gölge dağlar bulunduğunu hayal etti. Ama ufuk onun bakışları altında sütlü bir maviye dönüştü. Bulanıklaşmaya ve erimeye başladı. Sanki çölden gözle görülür biçimde sıcaklık yükseliyordu. O sıcağın soluğuyla kavruluyormuş gibi hissetti kendini. Az sonra karşısındaki manzara sıcak seraplarının titreşimli perdelerini örtünüverdi. Senten dönüp aşağıya indi, tekrar kampa yöneldi. Ovada, Hani de hiçbir zaman tam anlamıyla boş kalan insanlar değildi. İhtiyar adam oturmuş, beyaz kemiklerden ok başları yontuyor, karısı ise bir kolye daha yapıyordu. Boncuk olarak kırılmış deve kuşu kemiklerini kullanıyor, onları iki taş arasında yontarak istediği biçimi veriyor, sonra içine bir delik açıyordu. Boncuklar hazır olunca onları bağırsak derisinden yapılmış bir sicime geçiriyordu. Onu çalışırken seyretmek Senten'i Anna'yı hatırlattı. Hemen ayağa kalkıp kamptan tekrar çıktı. Hani gözlerini boncuklardan kaldırıp onun arkasından baktı. Nam çocuk çok mutsuz dedi. Yumurta şişelerde su var, midesinde de yemek var. Ova, ok başını yontarken öfkeyle homurdanıyordu. Mutsuz olmak için neden yok? Kendi klanını özlüyor diye fısıldadı hani. Yaşlı adam cevap vermedi. İkisi de anlıyorlardı durumu. Issız bir diyarda, sığ kazılmış mezarlar içinde bıraktıklarını düşünürken ikisi de sessizdiler. Senten kendi kendine yüksek sesle "Artık yeterince güçlüyüm," dedi. "Sağ kalmanın yollarını da öğrendim. Onları izlemek zorunda değilim. Tekrar güneye dönebilirim tek başıma." Kararsızlık içinde durakladı. Böyle bir şeyin nasıl olacağını hayalinde canlandırmaya çalıştı. Sonunda kararını vermesini o bir tek kelime sağladı. "Tek başıma," diye tekrarladı. "Anna sağ olsaydı ya da oralarda gidebileceğim bir yer olsaydı yapardım bunu." Plajın kumlarına oturdu, dizlerini kucakladı. "Geriye dönüş yolu yok. Ben yoluma devam etmek zorundayım. Her günümü bir hayvan gibi, bir vahşi gibi geçirmek, bu vahşilerle yaşamak zorundayım." Vücudunu ancak örten paçavralara baktı. "Yola devam etmek zorundayım. Üstelik nereye gittiğimi bile bilmiyorum." Umutsuzluk neredeyse onu esir alacaktı. Canlı bir düşmanla mücadele ediyormuş gibi savaşması gerekliydi onunla. "Teslim olmayacağım," diye mırıldandı. "Asla teslim olmayacağım. Bu seferki sona erince bir daha asla çaresiz duruma düşmeyeceğim. Ne susayacağım, ne açlıktan ölme derecesine geleceğim, üzerime ne paçavra ne de tenimi acıtan deriler giyeceğim." Başını eğip ellerine baktı. Tırnakları çatlamış, altlarına siyah kirler dolmuştu. Görmemek için yumruklarını sıktı. "Bir daha asla, oğlum da ben de bir daha asla böyle durumlara düşmeyeceğiz, yemin ediyorum." Akşama doğru kumulların eteğindeki ilkel kampa döndü. Hani başını kaldırıp ona buruş buruş bir maymun gibi sırıttı. Senden'in içinden apansız ona yönelik bir sevgi kabardı. "Sevgili Hani," diye fısıldadı. "Bir tek sen kaldın elimde." Yaşlı kadın ayağa kalktı, ona doğru yaklaştı. Deve kuşu kemiğinden kolyeyi iki eliyle taşıyordu. Parmak uçlarında yükseldi, kolyeyi Senten'in boynuna dikkatle geçirdi. Göğsünde düzeltip ayarladı. Kendi yaptığından memnun, mırıldanıp durdu. "Çok güzel Hani." Senten'in sesi bozuk çıkıyordu. "Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim sana." Birden gözyaşlarına gömüldü. "Bir de sana vahşi diyorum, bağışla beni. Anna'yla sen dünyanın en tatlı insanlarısınız." Çömeldi, yüzleri aynı hizaya geldi. Senten yaşlı kadını çaresizlikten gelen bir kuvvetle kucakladı, kendi yanağını onun kırışık suratına yasladı. "Neden ağlıyor?" diye sordu ova ateşin başından. "Mutlu da ondan. Ağlamak için pek saçma bir neden. Galiba bu kadın deli." Başını iki yana sallayarak ayağa kalktı, gece yolculuğunun son hazırlıklarına başladı. Ufacık ihtiyarlar her zamanki halleriyle kıyaslanmayacak kadar ciddiydiler. Giysilerini sırt torbalarına yerleştirdiler, sonra Hani Senten'e yaklaştı. Onun torbasının askısını kontrol etti. Diz çöküp, branda potinleri Senten'in bileklerine iyice bağladı. Neler oluyor? Bu ciddilikleri Senten'i tedirgin etmişti. Hani soruyu anladı ama açıklama yapmaya kalkışmadı. Bunun yerine Senten'e bir işaret yaptı. İkisi birlikte ovanın peşinden yola koyuldular. Ova sesini yükseltti. "Ay dedenin ruhu, bize bu gece ışık ver, yolumuzu görelim." Tüm ruhların hoşuna giden o çatlak sesle söylüyordu. Kumlar üzerinde birkaç adımlık küçük bir dans bile yaptı. Dansını bir sıçramayla bitirdi, çocuksu ayaklarının üzerine düştü. Şimdilik bu kadar yeterdi. Ufak bir peşinat. Geri kalanı, ruhlar anlaşmanın kendilerine düşen tarafını yerine getirdikten sonra ödenecekti. "Gel koca nine," dedi. "Dikkat et, nam çocuk yanımızda olsun, gerilerde kalmasın. Kalırsa geriye dönüp onu arayamayız, biliyorsun." Sonra o hızlı adımlarıyla plajın dibindeki ilk kum tepesine tırmanıp aradaki vadiye yöneldi. Tam o sırada ay da kararmakta olan ufuktan yükseldi, yıldızlı gökteki yolculuğa başladı. Gece yolculuğu bir garipti. Çöl yepyeni ve esrarengiz bir boyut kazanmış gibiydi. Kumullar sanki daha yakın, daha yüksekti. Gümüş renkli ay ışığıyla çerçeveleniyor, mor mor görünüyorlardı. Aralardaki vadiler birer sessizlik boğazıydı. Hepsinin üzerinde yıldızlar ve samanyolu daha yakın, ay Sente'nin daha önce hiç görmediği kadar parlaktı. Elini uzatsa hepsini gökyüzünden olgun meyveler gibi toplayabileceğini sanıyordu. Okyanusun anısı, onu göremeyecek kadar uzaklaştıkları zaman bile akıllarında kaldı. Ayaklarının kumlarda çıkardığı o yumuşak ses, sanki dalgaların sarı kumsalı öpüşünün yankısıydı. Hava, okyanusun yeşil sularından gelen serinliği hala taşıyordu. Ay, gökyüzündeki yolunun bir çeyreğini almış, onlar hala boğazda ilerliyorlardı. Birden Senten adımını bir sıcak dalgasına doğru attığını hissetti. Denizin serinliğini taşıyan havadan sonra, sanki katı bin engele toslamış gibi oldu. Şaşırarak soludu. Hani adımının temposunu bozmadan, "Şimdi başlıyor," diye mırıldandı. Sıcağın içinden çabucak geçtiler. Biraz ileride hava tersine çok soğuk oluverdi. Senten ürperdi, branda şalına daha sıkı sarıldı. Vadi kıvrılarak uzanıyordu. Onlar kumulun yamacına yakın ilerlemekteydiler. Bir köşeyi dönünce, çöl soluğunu onlara doğru bir kere daha üfledi. "Uzaklaşma nam çocuk." Ama bu sıcakta öyle yapışkanlık, öyle bir ağırlık vardı ki, Senten kendini bir lav seline giriyor sandı. Gece yarısı, ortalık, Morholm'daki kalorifer dairesinden daha sıcaktı. Havayı ciğerlerine çekti, sıcağın vücuduna girip içeriği istila ettiğini hissetti. Dışarı verdiği her solukta, vücudundaki nemin o sıcak tarafından hırsız gibi çalındığını seziyordu. Bir tek kere, birkaç dakikalığına durdular. Yumurta şişelerinden birinden su içtiler. Hani ile Ova, Senten'in yumurtayı dudaklarına götürüşünü dikkatle seyrediyorlardı. Ama artık onu uyarmalarına gerek yoktu. Gökyüzü ağarmaya başladığında, Ova adımlarını biraz yavaşlattı. Bir iki kere durup vadiyi dikkatli bakışlarla inceledi. Besbelli, günü geçirmek üzere konaklayacak bir yer seçmeye çalışıyordu. Sonunda durdukları zaman, dimdik bir kum tepesinin dibindeydiler. Ateş yakacak malzeme yoktu. Hani yosuna sarılmış kuru balıklardan birini Senten'e uzattı ama Senten yiyemeyecek kadar yorgundu. Hem şimdi yemek belki gün boyu onu susatır diye korkuyordu. Yumurta şişeden kendine düşen suyu içti, sonra yorgun bir tavırla ayağa kalktı. Ötekilerden biraz uzağa yürüdü. Çömeldiği anda hani tiz bir çığlık attı, hızla ona doğru ilerledi. "Hayır," diye tekrarladı. Senten utanmış, aklı da karışmıştı. Yaşlı kadın torbasında biraz arandı, kurumuş ağaç kabuğundan çanağı ona uzattı. "İşte bu," diyordu bir yandan. Senten hala anlayamıyordu. İhtiyar kadın bezgin bir tavırla kabı tekrar kaptı, kendi bacakları arasına tutup içine işedi. "Al yap," kabı tekrar Senten'e uzattı. "Yapamam hani, herkesin önünde olmaz," diye itiraz etti Senten. "Ova, buraya gel," diye seslendi hani, "göster çocuğa." Yaşlı adam kalkıp geldi, Hani'nin gösterisini gürültüyle tekrarladı. Senten, tüm utancına rağmen biraz imrenmekten kendini alamadı. Ne kadar rahat diye düşünüyordu. "Şimdi yap," Hani kabı tekrar uzattı. Senten bu sefer söz dinledi. İki ihtiyar ona cesaret vermeye çalışırken başını çevirdi. Ortak kaba kendi katkısını da sundu. Hani kabı bir zafer edasıyla alıp uzaklaştı. "Çabuk ol nam çocuk," diye işaret etti ona. "Güneş neredeyse doğacak." Senten'e kumlarda hendek kazılıp içine yatılacağını gösterdi. Güneş kumulun vadiye bakmayan yamacına vurdu. Işığın sıcaklığı aynadan yansır gibi onları buldu. Onlar şerit gibi ince gölgede siperleri içinde yatmayı sürdürdüler. 38. ayrımın sonu. Sayfa 277. Devamı 39. ayrımda.